Saffat 36. Sohbet 7 Ekim 2018 139. ayetten itibaren Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessarna l-Kur'ana l-zikr fe hel min müddekir. Ve ammel ba'd. Evet arkadaşlar, 139. ayetten itibaren devam edeceğiz. Lakin geçen hafta Hazreti Lut ile ilgili kıssayı işlemiştik. Ondan önceki hafta da işlemiştik. Bitmişti. Aslında bitmez, nihayete ermez. Kur'an-ı Kerim öyle bir derin hazine ki içinde Allah nasip ettikçe geldikçe gelir. Lakin geçmek durumundayız. Ama her zaman olduğu gibi böyle bir iki aklımıza gelen bir şey oluyor. Arkadaşların destekleri, ilaveleri oluyor. Onlarla beraber tekrar şöyle birkaç dakika konuşup kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neye değinmek istiyorum? 135. ayette acuz diye bir kelime vardı. Hazreti Lut ve ehli, Allah onları kurtarıyor azaptan. Sadece koca karı ifadesi geçiyor burada. Acuz, yaşlı karısı geri kalanlardan ve azaba uğrayanlardan oluyor. Orada acuz kelimesi geçmiş. Mesela İmra'atuhu da geçebilirdi. Hani Tebbet suresinde var ya Ebu Leheb ve karısı diye. Fakat o kullanılmamış da o ifade, acuz ifadesi kullanılmış. Acuz, aciz kelimesinden geliyor. Yani Türkçe'de aciz, acziyet olarak geçmiş. Darul acaza olarak geçmiş. Bunları söylemiştik. Buradan acuz, acziyeti sürekli olarak üzerinde bulunan demek. Kelime manası olarak da çok yaşlı kadınlara, hani koca karı dedik ya, o yüzden o kullanılıyor. Bu ifade aynı zamanda Hud suresi 72'de de geçiyor. Bir yerde daha geçiyor. Orada kimle ilgili geçiyor? Hazreti İbrahim'in hanımı Sare annemizle ilgili. Aynı ifade kullanılıyor. Biliyorsunuz Hazreti Lut'a gelen iki melekler daha evvelde Hazreti İbrahim'e gelmişlerdi. Hazreti İbrahim'e hem müjde hem de Hazreti Lut kavmine gelecek olan azabı bildirmek için gelmişlerdi. Daha sonradan oradan ayrılıp Hazreti Lut'un kavmine, beldesine geliyorlardı. Hazreti Lut'la görüşüyorlardı. Dediğim gibi Hazreti Sare'ye ne getirdiler? Hangi haberi getirdiler? İshak müjdesini getirdiler. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in ilk oğlu Hazreti İsmail, Hazreti Hacer annemizden olma. Hazreti Sare çocuğu olamıyor. O şekilde yaşlanıyor. Biliyorsunuz belli bir yaştan sonra kadınların çocuğu olamıyor. Onun bir de daha evvelinden bir geçmişi var. Fakat melekler haber veriyorlar. Nasıl olur ki böyle bir şey diyor Zahri annemiz. Allah isterse olur diyor. Onu müjdeliyorlar. Aynı ifadeyle kullanılan Hazreti Lut'un hanımına hangi haberi getiriyorlar? Ona da azap. Bakın, birine azap, birine müjde. Bu çok kıymetli. İki ifade de var. Yani birisi acuz olabilir ama şartlarına göre, düşünce sistemine göre, tercihlerine göre akıbeti farklı oluyor. Farkları neydi? Birisi, ikisi de peygamber hanımıydı. İkisinde peygamberin yanında yaşlandılar. İşte o ifade var, o yaşlılıkları vurgulanıyor. Her şeylerine şahit oldular. Biri tasdik etti, yanından hiç ayrılmadı. Birisi ise inkar etti, tabi olmadı. Hatta onu gammazladı. Evet, Rabbim bu iki aynı kelimeyle zıt kader görüntüsünü anlatıyor bize. Bunu söylemek istedim. Bir de Hazreti Lut'un hanımına, bu arada ismi de Vehile'ymiş, tarih kitaplarında yazıyor. Vehile'nin amelini düşündüm. Bir kere yanında yaşlanmasına rağmen, her şeye şahit olmasına rağmen iman etmemesi çok büyük bir şey. İkincisi de bütün o kötülüklere rıza gösteriyor. Üstelik gammazlayarak, yani o iki meleğin geldiğini gammazlayarak da suçlarına bir anlamda ortak oluyor. Bakın Allah-u Teala kötülüğe rıza göstereni bile böyle bir muameleye tabi tutuyor. Bırak yapanı. Tabii onun ekstrası yanında olmasına rağmen böyle olması. Yani biz de değerli insanların yanında oluyoruz, hocamızın yanında oluyoruz, şahit oluyoruz. Ama maalesef işte bir şeyler oluyor, yeterince tabiyeti gösteremiyoruz. Peygamber Efendimiz'e iman ediyoruz, Allah-u Teala'ya iman ediyoruz, Peygamber Efendimiz'e iman ediyoruz. Konu Peygamber Efendimiz, layıkıyla tabi olamıyoruz. Bir anlamda ne yapıyoruz? Yüzümüzü çeviriyoruz. Bakın o Tevbe suresinin son ayetleri aklıma geldi. Peygamber Efendimiz ölüyor. Ondan sonra diyor ki, فَاِنْ تَوَلَّ Onlar arkalarını dönüp giderlerse, فَقُلْ de ki, حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Yani ben Allah bana yeter de diyor. Yani işte o tevelle fiili arkasını dönüp gitmesi. Şimdi şeyde Hicr suresi 65. ayette şöyle ifadeler var. Hemen gecenin bir kısmında ailen ile beraber yürü, sen de onların arkasından takip et ve onlardan hiçbiri dönüp arkasına bakmasın ve emir olduğunuz yere geçip gidiniz. Şimdi burada arkanıza dönüp bakmayın diyor Hazreti Peygamber. Şimdi işte iman böyle bir şey. Yani önce sorgulamadan almak. Yani sen iman ettin mi? Tabi oldun mu? İtaat edeceksin. İtaat ettin mi? Tabi olacaksın. Sorgulamayacaksın önce. Yani ben iman ettim. Yaparsın. Çünkü Allah ve Resulünden geliyor bu emirler. Sonra hikmetini düşünürsün. Araştırırsın. Ama önce tabiyet. Bakın bu şeytan ameli. Allah-u Teala Adem'i yarattı ve secde emri verdi. Şu sebepten bu sebepten demedi, secde edin dedi. Bütün melekler etti sorgusuz sualsiz. Ama iblis etmedi. Neden? Aklına vurdu. Aklında bir şeyler geliştirdi. İşte niye secde edeyim ki? Şundan mı, bundan mı? İşte o ateşten, ben ateşten yaratıldım. O topraktan yaratıldı. Ateş daha üstündür. Böyle bir muhakemeye gitti. Halbuki Allah'ın istediği tabiyet, itaat, emre itaat. Ondan sonra zaten Allah-u Teala onu açıklayacaktır. Mesela namaz. Allah kıl diyor. Ya kılacağız. Müslümansak kılacağız. Peygamber Efendimiz kılmış. Ya işte şu önemli de bu önemli de işte namaz bunu sağlıyor da işte namaz kılanları görüyorsun falan. Bunlar şeytan oyunları. Önce kılacaksın. Başın secdeye gidecek. Ondan sonra hikmetlerini araştır. Eğer bunu yapmazsan, secdeye gitmezsen, Allah korusun, iblisle, şeytanla aynı amel zihniyetinde oluyorsun. Allah korusun. İşte Hazreti Lut'un hanımı da dönme diyor. İşte tabiyet yok, gönülsel bir itaat yok, dönüyor. Allah-u Teala da bunu ilmiyle biliyor. İşte zaten bugün işlediğimiz ayetlerde onun Hazreti Lut'un bütün ehlini kurtardık, hanımı hariç diyor. Yani hanımının öyle yapacağını biliyor. Bu onun zaafı ve onu nihayetinde gerçekleştiriyor. Nasıl bir azap olduğunu bilmiyoruz. Fakat bir yer zamanında okumuştum. Bugün radyasyon olarak ifade edebileceğimiz ama Allah'ın teknolojisinde her şey mümkün bakmasıyla beraber helak olmasına sebep oluyor. Üç farklı şekilde helak var. Ankebut suresinde, Hicr suresinde ve Nebil suresinde bunlar geçiyor. Mesela Hicr 74'te hem altın üstüne getirdik diyor, hem de hacareten min siccil, böyle pişmiş taşlar. Geçen hafta söylemiştik Fil suresinde geçtiği şekilde ve bir yerde de sayha ifadesi var, kuvvetli, çok tesirli bir ses. Onun da düşündüğüm neden, yine Kur'an-ı Kerim'de üç şey ifade ediliyor, üç günah. Bir, alemlerde de daha evvel yapılmamış bir ameli yapmaları, toplantılarında taşkınlıklar yapmaları ve yol kesmeleri. Bunları da okudum tefsir kitaplarında, fakat bayağı böyle ağır konular, insan kulaklarına inanamıyor nasıl böyle bir şeyler yaparlar diye. Sadece küçük bir girişini söyleyeceğim, devam etmeyeceğim. Birdenbire başlamıyor günahlar arkadaşlar. Birdenbire sapıklık denilen şeyler oluşmuyor. Yavaş yavaş, gıdım gıdım. İşte Allah-u Teala zaten Kur'an'da ayetleriyle, sünnetleriyle daha büyük şeye gitmeden evvel yakınlaşmamak üzerine onların önlerini kesiyor. Bizim iyiliğimiz için. Bakın, onların bağ bahçeleri var yol üzerinde. Onların akıbetinden, birilerinin onlara zarar vermesinden korkuyorlar. Ve diyorlar ki öyle bir şey yapalım ki yaklaşmasınlar. Şöyle bir şey geliyor akllarına, tabii şeytani bir fikir. Bahçelerine yaklaşanları, o yoldan geçenleri yollarını keserek soyuyorlar. Hem mallarını alıyorlar hem de fiziksel soyuyorlar. Bir daha yapmasınlar diye. Bu zaman içerisinde işte sapıklığa dönüşüyor. Aleni bir uygulama oluyor. Bütün hayatlarına da bu geçiyor. Bir kez hayasızlık perdesi açıldıktan sonra da işte arkası geliyor. Bu tefsir kitaplarında teferruatları var, anlatmayacağım. Belli bir yerde anlaşıldı. Oraya kadar gidiyor. İşte o üç büyük günahı işledikleri için de üç değişik bela ile, helak şekliyle Allahu Teala onları helak ediyor. Bunu söylemek istedim. Bir de niye nekre gelmiş acuz ifadesi? Acuzen diyor orada. Şimdi Arapça bilenler biliyor, buralarda da açıklıyoruz. Başına el geldiği zaman belirli bir yaşlı kadın, acuzen geldiğinde de belirsiz herhangi bir kadın. Yani bir kadını biz geride kalanlardan eyledik şeklinde, ama o kadın biliniyor. Nekra değil. Buradaki hikmet de Allah-u Teala küçümsüyor. Bir kadın. Yani önemli değil. İtaat etmedi, şey yaptı. O yaşlı bir kadını da orada bıraktık. Halbuki Hazreti Sare annemiz Kur'an'daki geçen kelimelerin acuzen ifadesini kendi ifadeleri olarak kullanıyor. Yani ben yaşlı bir kadınken, bir acizken, acuzeyken böyle diye. Öbürünü Allah isimlendiriyor. Burada da o tahkiri görüyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Acizin, aczın zıttı kadir. Yani kadir olan Allah, aciz olan kul. Biz acizliğimizi bileceğiz. Acizliğimizi bilmediğimizde ise kadiri mutlak olan Allahu Teala sana bildiriyor. Allah muhafaza eylesin. Evet, ikinci söyleyeceğim şey de, başkalarına anlattığımda ilgilerini çeken bir konu oldu. Benim de ilgimi çekti. Hazreti İbrahim ile Hazreti Lut, biliyorsunuz, akrabalar. Hazreti Lut'un neyi oluyor? Amcası oluyor Hazreti İbrahim. Kardeşi Harun var. Harun'un oğlu Lut. Kendisine az sayıda iman edenlerden biri oluyor. Bu helak gerçekleşince, azap gerçekleşince Hazreti Lut yanındakilerle beraber Hazreti İbrahim'in yanına geliyor. Hazreti İbrahim de oğlunu Hazreti Lut'un kızı ile evlendiriyor. Burada şaşırdığınızı hisseder gibiyim. Hazreti İbrahim'in oğullarını biliyoruz biz. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak. Hazreti İshak daha yeni müjdelendi. Hazreti İsmail de biliyorsunuz şeye gitti. Mekke'ye yerleşti. Orada evlendi, yurt kurdu. Hangi oğlu? İşte ben de bilmiyordum bunu. Bu Hazreti İbrahim'in şeceresine baktım. Yine bu istifade ettiğim kitap Asım Köksal Efendi'nin Peygamberler Tarihi diye. Orada bir şecereye, hayatına rast geldim. Bunu aslında daha evvel duymuştum da daha magazinsel gelmişti bana. Değinmemiştim, ilgilenmemiştim ama bu kaynaklarda da, ciddi kaynaklarda da geçince sizle paylaşmak istedim. Hazreti Sare de vefat edince Hazreti İbrahim bir annemiz ile de evleniyor. Bunun ismi Katura ya da Kantura. Onlardan da oğlu oluyor. 5-6 çocuk meydana geliyor. Onlardan birisi de Medyen. İsmi tanıdık gelmiştir. Biraz sonra açıklayacağım. Medyen ile Hazreti Lut'un kızı, onun ismi de Mikail'miş. Onunla evlendiriyorlar. Onlar evleniyorlar. Evlendikten sonra da o bölgede kalmıyorlar. Medyen denilen, Medyen Hicaz'daymış. Taif şehri var biliyorsunuz. Onun biraz daha yakınlarına, tam diyorum kuzeyinde bir yer, oraya yerleşiyor. Onlardan da Medyen halkı meydana geliyor. Medyen deyince bir tanıdık isim geldi mi? Şuayb aleyhisselam. Şuayb aleyhisselam da Medyen kavminin peygamberi oluyor. İki rivayet var. Bu Peygamberler Tarihi Asım Köksal'da Hazreti Şuayb'ın annesinin Hazreti Lut'un kızı olan Mikail olduğunu söylüyor. Yani bir anlamda Hazreti Lut'un torunu oluyor. Hazreti Şuayb. Bir kaynakta da arada bir Yeşçur diye birisi var. Torun da olabilir ama nihayetinde yakın. Bu arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tek peygamber. Yani başka peygamber yok. Ama o devirlerde, yani bu olayların geçtiği devirlerde aynı anda birkaç peygamber Allah-u Teala yeryüzüne göndermiş, peygamberi göndermiş. İşte o dönem, bu dönem. Şunu açıklayacağım. Hazreti Şuayb'ın da kızı var, Safura. Safura kimle evleniyor? Musa Aleyhisselam'la evleniyor. Hani Musa Aleyhisselam gençken, delikanlıyken birini öldürüyor. O bölgeden çıkmak zorunda kalıyor. Zor şartlarda kalıyor. Davarlarını sulamaya gelen iki bayanla tanışıyor. Onlara iyilik ediyor. Başkalarının zulmünden kurtarıyor. Babalarıyla tanıştırıyorlar. Babaları da yanına alıyor. İşte onun Hazreti Şuayb olduğu kuvvetle muhtemel rivayet ediliyor. Dolayısıyla da sonrasında da kızı, Hazreti Şuayb'in kızı olan Safura'yla da evleniyor Hazreti Musa. Hazreti Musa da yine baktım bu şecere şeyinden, aynı zamanda Hazreti İbrahim'in torunlarından. İkinci oğlu olan İshak, onun torunu Yakup, onun torunu, affedersin sorun diyorum, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak, onun oğlu Yakup. Biliyorsunuz Yakup'un Hazreti Yusuf ve diğer oğulları var. O oğullarından Lavi, Kahis, Yushur, İmren ve Musa. Şecere bu şekilde. Yani 6. ya da 7. kuşak torun oluyor. Bunlar kesin değil. Bazı yerlere soru işareti var. 4. kuşak da olabilir. İşte Hazreti Musa da hem Hazreti İbrahim tarafından hem de Medyen oğlu Medyen, Hazreti Lut'un evlenmesiyle Mikail, ondan Şuayb, onun kızıyla evlenmesi dolayısıyla Hazreti İbrahim'le şecereleri birleşiyor. Bir bilgi daha söyleyeyim. İşte 139. ayetten itibaren başlayacağımız Hazreti Yunus da yine Hazreti İbrahim'in, İshak, Yakup'un oğlu meşhur Bünyamin, onun oğlu Matta ve Yunus. O da yine peygamberler silsilesinden bir halka, aynı zamanda aynı devirde peygamberler olmuş. Büyük bir ihtimalle Hazreti Musa'nın yol arkadaşı olarak geçen Hazreti Yuşa, kardeşi Harun ve büyük bir ihtimalle Hazreti Şuayb aynı dönemde değişik kabilelere gönderilen peygamberler oluyor. Bunu da biri sordu. Allah-u Alem, benim cevabım şöyle. Peygamber Efendimiz'e kadar, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün insanlığın idrakı yavaş yavaş artıyor. Belirli bir seviye var, belirli bir iman düzeyi var, belirli bir akıl kapasitesi var. Bu giderek artıyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bu artık kemale eriyor. Artık insanların o idrakla kıyamete kadar yaşamaları murat edilmiş. İşte bu ara süreçlerde her kavime farklı peygamber gönderilebiliyor. Zaten Hazreti Musa Ulul Azam peygamberlerden, buna rağmen biliyorsunuz o kadar mucizeyi yaşamasına rağmen İsrail oğulları en sonunda, o bana çok ilginç geliyor, deniz ikiye yarılıyor ve geçiyorlar. Çölde çok kısa bir süre sonra yine bir puta, buzağı putuna tapıyorlar. Yani bu kadar ayetlere peygamberi direkt gördüklerine rağmen diğer kabilelerde de aynı dönemde zamandaş olmalarında bu durum olabilir. Allah-u Teala onları sürekli olarak peygamberlerle desteklemiş. Velakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ise insanı kamil olan, Hatemül Enbiya olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek olarak hem de kendi kavmine değil, bütün insanlığa gelmiş. Bütün insanlığa gelmiş olması da Peygamber Efendimiz'in en büyük, en özel, büyük özelliklerinden biri. Çünkü diğer peygamberler kavimlerine geliyorlar. Evet, bu bilgiyi de aktarmak istedim. Yine magazinsel bir bilgi var ama hakikatse ilginç. Onu da söyleyeyim. 20 dakika oldu gerçi ama bu konularda ilginizi çektiğini biliyorum. Kur'an'a yakınlaştırıyor. Peygamberlere sıcaklık oluşturuyor. Çünkü mesela ben Hazreti İsa'ya da Peygamber Efendimiz diyorum. Hazreti Musa'ya da böyle. Yani Kur'an'da geçenlere. Neden? Ayette ne diyor? Bismillah. La nüferriku beyne ehadim mir rusul. Biz hiçbir peygamberi diğerinden ayırt etmeliyiz. Allah-u Teala başka ayetlerde de söylüyor. Fazilet olarak, seviye olarak farklılıklar var. Ama biz peygamberliği açısından, Allah tarafından gönderilme açısından kabul ediyoruz. Bu da zaten imanın şartlarından, biliyorsunuz. Allah-u Teala'ya imanla beraber peygamberlere iman da var. Fakat bu sadece kelimelerde kalmamalı. Gönül, muhabbet açısından da bunu sağlamalıyız. Ama biz elbette ki şeriatına tabi olduğumuz, gönlümüzün en sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ama biliyoruz ki bütün peygamberler de bizim peygamberimiz. O yüzden onların hayatları ile ilgili biraz teferruatlı bilgi güzel oluyor. Bu bizi de ilgilendiriyor. Yani Türk toplumu da ilgilendiriyor şu bilgi. Ne kadar doğru hakikat bilmiyorum ama kaynaklarda ciddi bilgiler var. Şeyde işte Asım Köksal da bunu kitabında ifade etmiş. Hazreti İbrahim'in üçüncü hanımı olan Kantura ile ilgili iki rivayet var. Birisi onun Oğuz Türklerinden olduğunu söylüyor. Zaten Türk. Dolayısıyla evlatları da, çocukları da o nesilden Türklük zincirine giriyorlar. İkinci rivayet, Kantura'nın şey olduğu bilinmiyor. Hani diyelim Türk değil. Fakat evlendikten sonra o olan çocuklarını, bir kısmını Hazreti İbrahim, yani şeyden, Kantura'dan olan çocuklarını, bir kısmını şeye gönderiyor. Hazar bölgesine gönderiyor. Hazar Gölü, Hazar Denizi bölgesine gönderiyor. Bakın burayı isterseniz kitaptan okuyayım. Öteki çocuklar ise başka ülkelere gidip orada yerleştiler ve İbrahim Aleyhisselam'a, ey babamız, İsmail ile İshak'ı senin yanında ve yanında bıraktın, bizleri ise gurbette ve yabancı illerde yerleşmemizi mi emrettin dediler. İbrahim Aleyhisselam, ben böyle yapmakla emrolundum dedi. Onlara, yani kendi oğullarına, Yüce Allah'ın isimlerinden bir isim öğretti ki onunla yağmur ve yardım dileğinde bulunur, yağmura ve yardıma kavuşurlardı. Onlardan bazıları da Horasan'a varıp yerleştiler, Hazerler. Gelip onlara, bunu size öğreten yeryüzü halkının hayırlısı ve hükümdarı olmaya layıktır diyerek onların krallarına Hakan ünvanını verdiler. İbni Habib, yani bu bir tarihçiye, ona göre İbrahim Aleyhisselam'ın Horasan'a gidip yerleşen oğulları Medan, Eşbak ve Şeuh, üç oğlu olup bunların orada nesilleri çoğalmış ve Horasan Türkleri de bunların soyundan gelmiştir diye bir ifade var. Bir hadisi şerifte de Türklerin Kantura oğulları oldukları bildirilmiştir. Bu bilgiler işte Asım Köksal Hoca Efendi'nin kitabında. Böyle Türklüğe biraz daha fazla meyilli olan İslam araştırmacıları da bunun çok daha abartılarını söylüyorlar. Allahu alem. Hatta Selmani Farisi'nin Türk olduğunu, o Türk bölgesinden göç ettiğini güneye, aynı şekilde Veysel Karani Hazretleri'nin bir Türk kabilesinden o bölgeye yerleştiğini, Hazreti Ammar'ın annesi olan Hazreti Sümeyye ki ilk şehittir, onun da Süreci kabilesinden olduğu, onların da Akunlardan olduğu, efendime söyleyeyim, Kabe'nin anahtarını elinde bulunduran kabilenin aslının Türk olduğunu, hatta o bölgede demircilikte uğraştıklarını, Hazreti Osman'ın kılıcında da bugün hani Diriliş Ertuğrul dizisinden tanıdık olduğumuz o iyi şeklinde gözüken kayı ambleminin üzerinde olduğunu şeyleri var, bilgileri var, iddialar var. Hatta Hazreti Ali'nin Hazreti Muaviye ile olan savaşına da bu Hemedanlıların, ki bunlar Türk kabilesi, gelip büyük destek olduklarıyla ilgili rivayetler var. Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ali'nin de Türklere karşı duaları bu hadis kitaplarında yer almakta. Özellikle Hazreti Ali'nin çok ciddi bir duasal desteği var. Allahu alem tabii ki. Irk da milliyet de önemli değil. Önemli olan İslam birliği, tevhidi, bütün devletlerin, milletlerin, düşüncelerin tek bir İslam çatısı altında birleşmesi ki buna ittihat deniyor. Halifelik üst yönetim, fikir, zihniyet bilinciyle de birlik beraberlik olması gerekiyor. Bu önemli. Ama hani Türkiye'de yaşıyoruz. Bu bilgileri de paylaşmak istedim. Şöyle de murad-ı ilahi olduğunu düşünüyorum. Hazreti İbrahim'in İlk hanımı, yanılmıyorsam Hazreti Nuh'un o üç oğlu var ya, Sam, Ham, Yafes, onlardan birisi, Hazreti Sare diğerlerinden birisi, işte şeyde Türklerin de geldikleriyle beraber her Nuh'un her oğlundan bir kısımla nesli çoğalıyor. Bu da Hazreti İbrahim'in bir babalık şeyi var. Zaten İbrahim rahim baba demek. Bu imani genetik şifrenin, çok büyük pozitif imani genetik şifrenin Allahu Teala değişik kavimler vasıtasıyla yeryüzüne yayılarak neşretmesini murad etmiş. İbrahim işte baba, baba demek, rahim de rahim, bu şeyi var. Özelliği var Hazreti İbrahim'in. Zaten milleti İbrahim'e uy, tabi ol diye de bir Kur'an'da ayet var. Bununla beraber çok farklı bir konumda Hazreti İbrahim. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bize de onu tanıma fırsatı verdiği için de Rabbimize hamdolsun. Evet, bu bilgilerden sonra, yani buna kısa değinecektim ama yarım saat geçmiş, ama böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki tefsir dersi falan değil. Zaten ben o konumda bir insan değilim. O ilimde bir insan değilim. Bilgi donanımla, araştırmalarımla, hocalarımızdan öğrendiklerimizle biz sohbet şeklinde bunları paylaşıyoruz. Sohbetle de muhabbet gizlidir. Böyle muhabbeti bir paylaşım oluyor. Kur'an'ın içinde oluyor yine bunlar. Kur'an destekli, Kur'an merkezli bu sohbetleri yapıyoruz. Allah muhabbetli ve faydalı eylesin inşallah. Evet, 139. ayete gelebiliriz artık Hazreti Yunus'a. Biz Yunus diyoruz ama bunun okunuşu ilk harfi uzun biraz. Yunus şeklinde. Üç tane Yunus tanıyoruz. Birincisi tabii ki Hazreti Yunus, Yunus peygamber. İkincisi gönüllerimizde olan Veliyullah, Hazreti Yunus, Evliyaullah, Yunus Emre yani. Üçüncüsü de Yunus balığı. Yani mahlukat içerisinde en şirinlerinden Allahu Teala'nın yüzüne gülümseme verdiği mahlukat. Biliyorsunuz mimik, jestler, özellikle mimik şeyde yok. Mahlukatta yok insan dışında ama Allahu Teala böyle ona sanki bir gülümsüyormuşçasına bir his vermiş. Mimik olmasa da yüzlerindeki ifade onların karakteri oluyor. Doğada iki yüzlülük yok. Yani arslan celalli. Yani böyle laubali bir hayvan değil. Baykuş öyle. Bakışlarında böyle bir imaj veren hayvanların gerçekten de karakteri öyle. Yılanın şakası yok, timsahın şakası yok. Yunus balığında da o tebessümsel ifade, yumuşak hatlar Allahu Teala'nın ona nasip ettiği mizacında yansıması gibi insanlara faydalı olması, gönüllere yakın olması işte bir sürü özelliği var. Hazreti, işte Yunus farklı yani. Hatta biraz sonra göreceğiz bazı kitaplarda da Yunus Aleyhisselam'ın denize düştüğündeki içine girdiği balık Yunus olduğu ve oradan isimlendirdiği söyleniyor Allahu Alem. Neyse bu girişten sonra devam edelim. Türkçelerini okuyayım. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. O vakit vazifesini bırakıp yüklü bir gemi ile kaçmıştı. Gemi de kura çekildi de kaybedenlerden oldu. O kendini kınıyor vaziyetteyken kendisini balık yuttu. Velev kendisi çok tesbih çekenlerden, Allah'ı çok tesbih edenlerden olmasaydı balığın karnında insanların diriltileceği güne kadar kalacaktı. O hasta ve bitkin haldeyken biz onu hemen sahile attık ve üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Biz onu yüz binlerce hatta daha fazla kişiye peygamber gönderdik. Nihayet ona iman ettirdik. Biz de onları belirli bir zamana kadar faydalandırdık. 148. ayete kadar. Bilinen çok meşhur bir kıssa, Hazreti Yunus'un kıssası. Hazreti Yunus'a Zünnun da deniyor, balık sahibi manasında. Şeyde yaşamış, bugünkü Musul'a yakın bir tarihi kent olan Ninova şehrinde yaşamış. İşte şeyin dedesi Hazreti Bünyamin olduğuna göre Hazreti İbrahim'in torununun oğlu diyebiliriz. Yani o dönemlerde yaşamış. Kitapta ilginç bilgiler var. Onu size paylaşmak istiyorum. Evet, Hazreti Yunus 33 yıl kavmini Allah'a iman ve ibadete davet ettiği halde kendisine iki kişiden başka iman eden olmadı diyor. Yine Peygamberler Tarihi kitabında. Kendisi de zaten 30 yaşlardaymış peygamberlik geldiğinde. Demek ki 63 yıl peygamberimizin ömrü kadar yaklaşık. Şey olmamış, iman eden olmamış, illa iki kişi. Bunlardan birisi Rubil'miş, diğeri de Tenuh'muş. Birisi ilim ve hikmet sahibiymiş, diğeri de abid ve zahitmiş. İlginç yani ilim ve hikmet bir de abidden iki tane kişi. Değişik rivayetler var. Ama ana iki yol var bu rivayetlerde. Onlarla beraber inşallah açıklamaya çalışacağız. O vakit vazifesini bırakıp yüklü bir gemiyle kaçmıştı diyor. 140. ayet onu bir okuyalım. İz Bismillah. İz Ebeqa ila fülkil meşhun. Hatırla ki bir zamanda, iz zamanla ilgili bildiri yapar bu kelime. Ebeqa, bu ibak, bunun mastarı ibak, gaf ile ibak, kölenin sahibinden kaçmasıymış. Şimdi rivayetler var dedim ya. Rivayetlerden birisi şu. Hazreti Yunus yıllarca tebliğ ediyor, inanına olmuyor. Sonra kavmini Allah'a şikayet ediyor. Allah-u Teala'dan o kavim için bir azap belirliyor. Git diyor onlarla uya. Kendilerini 40 gece 40 gün imana davet et. Burayı yine kitaptan okuyorum. Eğer davetini kabul ederlerse ne ala. Aksi halde üzerlerine azap göndereceğim buyurdu. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam geri dönüp onları 37 gece 37 gün daha Allah'a iman ve ibadete davet ettiyse de kabul etmediler. Yunus Aleyhisselam onlara eğer iman etmezseniz 3 güne kadar muhakkak size azap gelecektir diyerek ihtar ve inzarda bulundu. Bunun alameti de renklerinizin değişmesidir dedi. Sabaha çıktıkları zaman benizlerinin rengi değişmişti birbirlerine. Yunus'un haber verdiği şey başımıza gelip çattı. Zaten biz onda hiçbir yalana rastlamadık ki. Bakınız eğer o geceyi aranızda geçirirse azaptan selamet ve emniyettesiniz demektir. Eğer geçirmezse iyi biliniz ki azap sizi erkenden yakalayacaktır dedi. 40. gece halkın benizlerinin değişmiş olduk. Halk kendilerinin benizlerinin değişmiş olduğunu yani renklerinin tenlerinin değişmiş olduğunu görünce Yunus Aleyhisselam onlara azabın gelip çattığını kanaat ettirerek içlerinden çıktı. Şimdi bu bir rivayet içlerinden çıkıyor gidiyor kenarda bekliyor. Fakat kavmi öyle bir tövbe ediyor ki başlarına bu olay gelmiyor soruşturuyor bunu. Gelmeyince de ben kavmime yalancı çıktım diyerek o bölgeyi terk ediyor. Birinci rivayet bu. İkinci rivayet. Kavmini davet ediyor kimse iman etmeyince teslim oluyor artık iflas ediyor. Ben bu bölgeyi terk edeceğim diyor gidiyor. Sanki bana ikincisi daha şey geliyor. Çünkü iz ebaka diyor ya hani ebaka kölenin sahibinden kaçması diyor ya bu bana bunu çağrıştırıyor. Yani tefsirlerde bazısı onu kabul etmiş bazısı onu kabul etmiş ama Allah-u Alem bu bana daha uygun gibi geliyor sanki. Ve sahile gidiyor. Sahilde bir gemiye biniyor. Gemi de ilginç şeye gidiyormuş. Tarsus limanına gidiyormuş. Eğer öyleyse büyük bir ihtimalle o Musul bölgesinden doğuya doğru gitti. Suriye, bugünkü Antakya'nın alt taraflarında bir liman olması lazım. Oradan da Tarsus limanına gidecek herhalde bir gemiye bindi. Allah-u Alem. Lakin siz de biliyorsunuz bu hikayeyi. Gemi biraz sonra hareket ettikten sonra çok büyük bir fırtınaya tabi oluyor ve bu giderek artıyor. Hatta gemi ikiye yarılacak. Gemicilerin kendi aralarında şeyleri var böyle. Bazı inançları var. Ona göre diyorlar ki bu olay başımıza geldiyse gemide bir uğursuz kişi var. Hatta bazı rivayetlere direktman sahibinden kaçmış köle var diyorlar. Araştırıyorlar. Burada da iki rivayet var. Araştırıyorlar, bulamıyorlar. En sonunda Yunus Aleyhisselam kendini ifşa ediyor. Bir rivayette ise gizleniyor, saklanıyor. Karar alıyorlar. Bütün herkese şey çekeceğiz diye, kura çekeceğiz diye. Kura sonucunda çıkıyor ve denize atıyorlar. İki tane farklı rivayet var. Nihayetinde kura çıkıyor ama çünkü ayette de zaten yazıyor. Biliyorsunuz 141. ayet. Gemide kura çekildi de kaybedenlerden oldu. Yani hep olumsuz şekilde ona isabet ediyor. Bir yerde okumuştum tam doğru mu bilmiyorum. Böyle çubuklar çekiliyor. Çubuğun birisi kısa. Hani kısa çubuk kime denk gelirse o diye. Üç seferinde de ona çıkıyor. İşte Allah'ın takdiri bir şekilde ona çıkıyor. Öyle olunca artık şey yapıyorlar. Fakat kendi hikayesini anlat diyorlar. Yani sen nasıl oldu? Niye bu böyle başına geldi? Hikayesini anlatınca ilginç geliyor. Böyle bir şahsı da atmak istemiyorlar. Fakat diyor ki yok ben atlama durumundayım diyor. Ve atlıyor, denize atlıyor ya da atıyorlar. İkisi de olabilir. Allah-u Teala o zamana kadar halk etmediği bir balık halk ettiği ile ilgili rivayet var. Ya da yaşayan balıklardan birisine emir ederek onu içine almasını, yutmasını vahyediyor. Vahide de balığa, yine bu tefsir kitaplarında geçtiği şekilde, o senin rızkın değildir, onun zarar verme, kemiklerini kırma diye de vahyediyor. Nasıl bir teknoloji olduğunu bilmiyoruz. Hatta bazı kitaplarda bu yeniden halk, onun için halk edilen balığın Yemen tarafından geldiği ve Yunus Aleyhisselam içindeyken de Allah-u Teala'nın o balığının derisini ve etlerini şeffaf kılması sebebiyle denizaltı alemi de temaşa ettiği, izlediği, gözlemlediği ile ilgili bilgi var. Olabilir. Allah'a göre her şey kolay. Allah her şeye kadir. Materyalist felsefeyle yaklaştığın zaman şey yapamıyorsun. Fakat mucizeyi yaratan Allah, bütün kainatı yaratan Allah onu yapmaz mı? Yapar. Bir şekilde. Zaten bununla ilgili bir kıssa var. Bir şey var, bilgi var. Onu da paylaşacağım size. Onunla beraber bir müddet, bazı rivayetlere göre birkaç gün, bazı rivayetlere göre bir hafta, bazı rivayetlerde 40 gün Allah-u Teala onu denizde dolaştırıyor. Kurtulmasının sebebini de yine şeyde açıklıyor. 143. ayette musbihlerden, çok tesbih edenlerden olmasaydı kıyamete kadar orada kalacak diye. Yani Allah-u Teala yine kurtulmasının sebebini yine kula bağlamış. İlginçtir bu. O kulun yaptıklarıyla da kurtulmasına vesile oluyor. Bunu haftaya açıklayacağız inşallah. O başlı başına bir konu. Ben sadece size bu balığın karnındaki olayla ilgili bir hikaye var bir yerde, bir alıntı var. Onu size paylaşmak istiyorum. Hikayeyi Mevdudi Tefhimül Kur'an'ına almış. Son dönem şeylerinden biliyorsunuz, müfessirlerinden. 1891 yılının Ağustos ayında Star of East adındaki bir balıkçı teknesi balina avlamaya çıkar. Balıkçılar yaklaşık 20 fit uzunlukta, 5 fit genişlikte ve tam 100 ton ağırlığında olan bir balinayı yakalarlar. Balinayı yakalamak için mücadele ettikleri bir esnada James Bartley adında bir balıkçı denize düşer ve balina da onu yutar. Ertesi günü aynı balina ölü olarak bulunduğunda balıkçılar onu güç bela tekneye çekerek karnını yararlar. Arkadaşları James Bartley'i balığın karnından diri olarak çıkarttıklarında balığın onu yutmasından bu yana tam 60 saat geçmiştir. Bu Urdu Digest dergisinin Şubat 1964 yılındaki nüshasında yazılı. Yorumda şöyle: böylesine bir olay herhangi bir insan için mümkün olabiliyorken Allah'ın mucizesi olması münasebetiyle Peygamber Yunus Aleyhisselam için neden mümkün olmaz? Evet. Böyle olaylarda da mümkün olabilirlik gösteriyor. Fakat biz hani Hazreti Lut'un hanımı olan, helak edilen yaşlı kadın için ne demiştik? Şeksiz şüphesiz itaat etmesi lazımdı. Şek şüphe olmayınca geriye doğru dönüyorsun. Geriye doğru yüzünü çevirdiğin takdirde de azap sana müstehak oluyor. Sorgulamadan böyleyse böyledir. Bu imtihan vesilesiyle de böyle olabilir. Hikmetini anlayamayacağımız seviyede de olabilir. Bir şekilde bizim itaat etmemiz gerekiyor. Biz semina ve ata'na demekle yükümlüyüz. Eğer bu olay böyle gerçekleşmişse tabii ki olur. Hatta öyle bir seviyeye gelmedi ki. Çok normal. Ama işte materyalist felsefe, her şeyi akılcılıkla, rasyonalistlikle halletmeye çalışan felsefe, bu şüpheyi barındırdığı için acabalar oluyor. İşte o acabalar da Lut'un hanımının yüzünü çevirdiği gibi bizim de çevirmemize sebep olabiliyor, Allah korusun. Fakat biz itaat edenlerden olmalıyız. Allah-u Teala o zaman bizi kurtarıyor. Bakın burada necceyna diyor. Biz onu ve ehlini kurtardık diyor. Neden? yanlışa girmediler, sapıklığa razı göstermediler, Allah'a ve peygambere itaat ettiler. Hadi çıkıyoruz yurdumuzdan, gidiyoruz dediğinde de peygambere tabi olarak gittiler. İşte Allahu Teala onları kurtarıyor. İşte biz de Allahu Teala'nın kurtardığı kişilerden, kavimlerden olmayı Allahu Teala bizlere nasip etsin. Ve ahuru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. El Fatiha.